Ayrım 7.
Öyle ya, bir öncekilerde başka koşullar altında aynı çıkmaza girmişler, aynı bunaltıyı değişik biçimlerde fakat olanca ağırlığı ile yaşamışlardır. İşin kötüsü toplumcu ve toplumsal savlarla çıkmışlardır onlar yola. O karanlık ve dumanlı 40 yıllarında ses, yürüyüş, yeni edebiyat, küllük, sokak, insan, hamle, varlık, daha sonraları ise Ant, Sanat ve Edebiyat Gazetesi, 20. asır, Pınar ve Yeniliklerde pala sallayanlar, şu ya da bu anlamda sanatın toplumsal görevini benimsemiş edebiyat öncüleri değil miydi? Demek bu kadarı ulusa mal olmaya yetmiyormuş. Bir bölüğü toplumcu gerçekliğe, realizm sosyalizme özenenler, üst üste yedikleri sanat dışı sillelerden çok sanatlarının uğruna çırpındığı toplumsal ortamdan hiçbir destek görmemesinden soyutlandı, yıldı, yozlaştı. Tam bir yerlere tutunacak gibi olduğu sırada yöntemin kendisinde ve uygulanmasında önemli çatlaklar olduğu bütün dünyaca anlaşıldı. Bir başka bölüğü Fransız edebiyatının Türkiye temsilciliğine özenenler daha da müthiş bir sağırlıkla karşılaştılar. Hiç kimse kendilerinden saymadı onları. O kadar ki içlerinde işi tüccarlığa, politikaya, gazeteciliğe dökmeyi çok daha akıllılık sayanlar çıktı. Galiba iyi de yaptılar. Sonuç peki? Sonuç şu. Ne 40 kuşağının ne de 50 kuşağının çabaları batılı olmak isteyen yeni Türk sanatını Cumhuriyet toplumuna benimsetebilmiştir. Onun için hepimiz yabancıyız. Bu yabancılaşma Türk sanatçısında varoluşçu bir kavramın somutlaşmasından değil, bir devrim anlayışının ters uygulanmasından meydana geliyor. Kötümser olan yalnız gençler mi? Herkes kötümser. İyimser geçinenlerin iyimserliği de kof, göstermelik. Nazım'da bile böyledir bu. En iyimser şiirlerini en tarifsiz hüzünlerle söylemiştir. Niye mi? İster misiniz karşılıktan önce size Prolet Kult'un öyküsünü anlatayım? Pek derinlemesine bilmem ya, anımsadığım kadarı şöyledir. Rus devriminin ilk yılları, o dehşetli yatsıma yılları. Kilise, aile, gelenek, görenek her şey yatsınıyor. Bu arada bir iki sivri akıllı da çıkıp o güne değin gelmiş geçmiş sanat diye ne varsa burcu ve aristokrat sanatıdır diye yatsıyorlar. Biz proleter kültür ve sanatını sıfırdan başlayıp götüreceğiz ayaklarıyla bu derneği kuruyorlar. Devrimci bir harekete uygun devrimci bir eylem diyeceksiniz ama değil. Vladimir İliç Lenin'in ta kendisi karşı çıkıyor bu aşırıcılara. Olmaz böyle şey diyor. Yeni sanat daha öncekilerin verilerini algılayan, kavrayan, sindiren, sonra da yeni koşulların gerektirdiği bileşimi yapabilen sanattır. Bu bakımdan siz ortalıkta gereksiz şamata etmeyi bırakın da Gogol'ü, Puşkin'i, Lermontov'u okuyun. Biz de çok şükür geçmiş sanatımızı çöplüğe atmak için dernek kuranlar çıkmadı. Çıkmadı ama sanat göreneklerimize çöplüğe bakar gibi bakanlar hala bulunur. Eğri oturup doğru konuşalım. Hepimiz yeni olmayı, üç aşağı beş yukarı kendimizi geçmişimizden kurtarmak sanmadık mı? Bunun bizi besleyen ve Türk kılan ana damarları kesmek demek olduğunu da pek düşünemedik. Kırk kuşağı ısmarlama toplumcu gerçekçiliği ya da elleme batıcılığıyla, 50 kuşağı ise o ne varoluşçuluğa, ne gerçek üstücülüğe, ne de hurafiliğe benzeyen acayip kişiliğiyle hep aynı ulu yanlışın çukuruna düştü. Batılı ve Türk bir sanatın, batılı ve Türk bir toplumdan çıkabileceğini unutarak, henüz batılılığı fena halde tartışma kaldırır bir toplumsal ortamda, Türk niteliklerinden tiksinip, öykünme, batılı sanat gösterilerine kalkışmak. Prolet Kult konusunda Jean Porus'un L'Introduction à la Littérature Sovietique adlı kısa fakat özlü kitabında epeyce bilgi bulunur. Ben de yönde Atilla İlhan'ın defterini yayınlarken konuya ilişmiş bu arada Vladimir İliç Lenin'in o zamanki halk eğitimi komiseri Lunacharsky'ye verdiği direktifleri aktarmıştım. Bunlardan bir tanesi sosyalizm yönünden batıcılık sorununun nasıl alınmak gerektiğini gösterdiği için şuraya da alıvereceğim. Yeni bir halk kültürü öyle kafadan icat edilmez. Geçmişe oturtulur. Başarılı klasik örnekler, sanat mirası, şimdiki kültürün ulaştığı sonuçlar göz önünde tutularak bilimsel yöntemle yeni bir bileşime varılır. 6. Günümüzün şiiri. Adresimi Claudio mu vermiş yoksa Mariel mi? Hani o Brüksel'li kız vardı ya, çoluk çocuk sahibi bir Almanla kırıştıran, işte o. Kestiremiyorum. Cenevre'de yayınlanan Poesia Vivante, Yaşayan Şiir dergisi aylardır bana düzenli olarak geliyor. Tertemiz, dört dilden 60 küsür sayfeli uluslararası bir şiir kürsüsü olabilme çabasında bir dergi bu. Yöntemlerin, siyasal eğilimlerin ve öğretilerin sınırlarını şaşılacak bir esneklikle aşıveren, yasak tanımaz, kısıtlama bilmez bir tutumla da yönetiliyor. Son sayısına şöyle bir baktım. Emil Verhaeren'in, Anna Akhmatova'nın altını bir güzel çizmişler. Ayrıca Çin şiiri üstünde de uzun uzun duruluyor. Bir önceki sayıda yeryüzünün en çileli ozanlarından birisini Çek Silezyası'nda doğmuş, oralarda konuşulan bir azınlık diliyle yazmış, bu yüzden de başına gelmedik dert kalmamış. Ondra Liosorski'yi 3-4 dilden seçme örnekler ve ayrıntılı yazılarla tanıtmışlardı. Daha önceleri Asya ve Afrika halklarının şiirlerinden zengin besteler derleyip sunduklarını da hatırlıyorum. Öyle ki insan bu dergiyi izlerken yeryüzünde şu ara yaşayan şiirin ne olduğunu, ne yönde geliştiğini ister istemez fark ediyor. Hele ozansa, hele derinliklerinden geldiği ulus az gelişmiş uluslardan sayılıyorsa, üstelik benzer ülke ve ulusların şiiriyle pek faydalı karşılaştırmalar yapabiliyor. Söz gelişi Asya ve Afrika halklarının günümüzün şiirini her türlü numaradan uzak, açık seçik ve doğrudan doğruya bir şiir olarak anlayıp uyguladığını görmemek olası mı? Üşenmedim, yazımın burasında varıp Lamin Diakte, İbrahim Surang, Mibella Sonno Dikopo ve bunlar gibi Karaderili ozanların, Anna Greki, Kaddumur Mahasmi gibi Akderililerin yazdıklarına bir kez daha göz attım. Yanılmamışım, mangal yürekli ozanlar bunlar, içlem ozanları. Toplumsal koşullarının insancıl özünü süzüp süzüp haklıların ve doğruların açıklığıyla şiire dökenler. Ah, keşke yer olsa, zaman yetse de birkaçını çevirebilsem şuracığa bir görseniz. Ama öyle sanıyorum ki sadece birkaç şiirin başlığını çevirmek bile bağlı olduğumuz üçüncü dünyanın günümüzün şiirini nasıl anladığını, ne yolda uyguladığını göstermeye yetecek. Afrika, gelecek sefer ateş, eller, kitle halinde sürgün vesaire vesaire. Laf lafı açıyor derler ya, lafın burasında Trak bir uzak televizyon perdesinin önündeyim. Claudio ile birlikte Kanadalı Fransızlarla ilgili bir yayın seyrediyoruz. O büyük buzullar, sırça gökler ve yumuşacık kastor kürkleri ülkesinde Fransız azınlığının, Kıbrıs'taki bizim Türk azınlığının sorunlarına benzer toplumsal ve ekonomik sorunları var. Anglo-Sakson çoğunluk ülkenin bütün kilit noktalarını ele geçirmiş, kültürce olsun, ekonomici olsun soluk aldırmıyor berikilere. Sonuç, Kanadalı Fransızların git git bir baş kaldırma düzlemine sokuluşu. Bir yandan siyasal hatta yılgıcı eyleme girişirken bir yandan da sanat olarak bunun bilincini işlemesi, yapması. Özellikle şiirleri ilgilendiriyor beni. Savaş sırasındaki direnme şiirlerinden beri Fransızca'da eşine rastlayamadığım şiirler bunlar. Lokomotif gibi şiirler hem de duman duman, oturaklı mı oturaklı, hızlı da durduğu yerde duramıyor. Hadi şimdi gel de toplumsal ve ekonomik koşulların sanat üstündeki belirleyici etkisini yatsı göreyim. Neredeyse gözüne girecek. Sömürülen Fransızcanın şiirine bir bak. Sanki leopar, yırtıcı, çevik, kıvrak ve vurucu bir içlem şiiri. Oysa Parislerde ayağımıza dolaşan o sömüren Fransızcanın şiirine sözcük parabolleri, imge değiştirmeleri, dize makastarlığı. Yoksa da ne dersiniz? Paris'in, New York'un, Londra'nın, kısacası uygar ve ileri batının çağdaş şiiri elbette Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da bir takım derileri renkli barbarların söyleyip yazdıkları şiirlere benzememeli mi? Bu soruya vereceğimiz karşılık sizi toplumsal dizilmedeki kaçınılmaz yerinize koyacaktır. Aman dikkatli olun. Bizim soyutçular olmadılar da. Türk şiirinin tutumuna geleceğiz tabii. İster misiniz daha önce John Duignaut size Polonyalı bir eleştirmeci dostundan aldığı şu mektubu okuyuversin? Fransız aydınları ve yazarları konusunda doğrusu artık ne diyeceğimizi şaşırdık. Yorumları çok esaslı ama açıkladıkları gerçek kendilerininki değil. Ayrıca yeni bir şey bulup çıkardıkları da yok. Şunun bunun kuyruğuna ekleniyorlar hanidir. Aslına bakarsanız bu hal yalnız Fransa'da değil bütün Batı Avrupa'da böyle. Polonyalı eleştirmeci öyle diyor da, John Duignaut'un ta kendisi, demek o Fransız aydınlarından birisi ve kafası pek güzel işleyeni ne diyor? Bir de ona bakalım mı? Oralarda, Doğu ülkelerinde, söyleyecekleri şeyin söyledikleri yere, yani yepyeni gereksinmelerle gelen yeni bir kuşağın temsilcilerine ulaşması için bir takım sanatçılar uğraşıp dövüştüler. Hala da sürdürüyorlar uğraşlarını. Oysa bu süre boyunca biz ne yaptık? Sanatçılarımız kültürümüzün OPEC fiyakalı düzenini temaşaya daldılar, bir imgelen müzesine kapılandılar sanki. Ötede kardeşlerimiz elde kılıç savaşıyorlardı. Bizse kendimizi aynalara vermiş güzelliğimizi seyrediyorduk. Ne mi olur bunun sonucu? Bakın ne olurmuş. Yine Duignaut söyleyecek size. Sanatçı milletinin bir sürü baskıya karşı koymak, zorlu yasakları devirmek zorunda kaldıkları ülkelerde edebiyat, tiyatro ve sinema ürünlerinin, kısacası artistik ürünlerin, gevşek bir özgürlük dokusu içinde uyuklayan ülkelerinkinden daha güçlü, daha modern olmasına şaşmalı mı? Savaştan bu yana Fransız aydınları işte böyle gevşek bir özgürlüğün alacakaranlığında yaşıyor. Ancak o da ara sıra yobazlığa karşı çıkmak gerekti mi biraz kıpırdar gibi oluyorlar. Söz gelişi La Religueuse yasaklandı mı haklı olarak protesto ediyorlar ama böyle bir yasağın yıllar boyunca Freud'un Kafka'nın yasaklanması gibi olaylar yanında esamesi mi okunur? Zaman zaman bir protesto bildirisi imzalamakla, ezici bir bürokrasi aygıtıyla, daha da beteri İspanya'da Portekiz'de olduğu gibi bir dikta rejimiyle savaşmayı kim bir tutabilir? Günümüzün Türk şiiri, bana sorarsanız, Türkiye'nin iki yandan hangisine yakın olduğuna bağlı. Nereden geliyor Türkiye? Yeryüzünün en hızlı sömürücü güçlerine karşı yaman bir kurtuluş savaşı vermiş mi, vermemiş mi? Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak çabasında mı, değil mi? Yoksul da. Zorunlu dönüşümleri yapamamış. Üstelik gafil yöneticileri yüzünden yakayı hem yeniden o sömürücü güçlerin çarkına kaptırmış, hem de her türlü aydınlığı örtmek isteyen diktacı bir bürokrasi kurmuş. Aydını, işçisi, köylüsü, askeri el ele vermek zorunda kalmışlar. Yıllarca bunun savaşını yürütmüşler. Sonunda dikta kerpeteni kırılmış ama hala tam bağımsızlık için uğraşılıyor. Böyle bir ortamda çeşitli halk tabakaları arasındaki bağlantıyı kim dokuyacak sihirli halatlarıyla? Toplumsal bilinci kim uyandıracak? Sanatçı aydınlar. Peki bu sanatçı aydınları nasıl bir sanat tutumu tutmaya götürecek? Hiç kuşkusuz işlemci ve toplumsal bir sanat tutumu tutmaya. O halde Türkiye'de günümüzün şiiri toplumsal ve tarihsel koşullar uyarınca toplumsal ve aydınlık bir şiir olacaktır. Yeryüzünün bütün ayağa kalkmış ülkelerinde olduğu gibi. Bu böyledir de günümüzün şiiri diye Duignaut'un altını çizdiği yozlaşma ortamından Türkiye'ye şiir aktarmaya ve aşılamaya kalkışmak angutluk değil de nedir? Cahilliktir belki de. Koşulların bilincine varamamak, toplumsal gerilimin çok aşağılarında bir yerde kalmaktır. Yoksa iç ve dış baskılardan kurtulma savaşları veren bir ulusun intelejansı elbette daha güçlü, daha çağdaş bir yaratıcılık yoluna girebilirdi. Girmeliydi. Yapamadıysa bu ya Menderes diktası döneminin geçici karakterlerini görememesindendir ya da çağdaşlaşmayı Tanzimat'tan beri düşünülen bir hataya uyarak batılılaşma diye almasından. Zordur dikta dönemleri, zahmetlidir, eziyetlidir. Ozanlardan yürek sağlamlığı, göz pekliği ister. Sanat dışı baskılara şiirin özgürlükçü tokadıyla karşılık verebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Baba Plekhanov'un ünlü yapıtını eve süs olsun diye almadıysanız, Çar 1. Nikolay dönemindeki baskıyla Alexander Pushkin'in şiir grafiğini ne ustaca inceleyip çözümlediğini anımsayacaksınız. Önceleri toplumcu eğilimler gösteren Ozan'ın, devrimci deçembristler temizlenip de baskı artınca nasıl ansızın sanat için sanat ayaklarına döndüğünü filan. Herzen o günlerin ağır, bunalımlı, solunmaz havasını ne de güzel çizmiş. Nikolay tahta çıktığında daha bıyıklarım terlememişti ama yüksek sosyetenin nasıl gözle görülür bir şekilde bozulduğunu, gittikçe daha aşağılıklaşıp dalkavuklaştığını bugünkü gibi hatırlıyorum. Soyluların, aristokratların bağımsızlığı, Çar Alexander döneminin o şövalye dobra dobralığı, daha bunlara benzemeyen neler 1826 yılıyla bir kayboldu gitti. Çevremizde artık sadece yalnızlık, sessizlik. Her şey ıpısız, insanlığa sığmaz, umut kırıcı, bu kadarla kalsa iyi, aşırı derecede de aşağılık, hayvanca ve miskin. Anlayış mı bekliyorsunuz? Ya korku çıkıyor karşınıza, ya uşak tehdidi. Sizden ya kaçıyorlar, ya hor görüyorlar. Allah Allah, 1957'lerde Türk sanat ve kültür çevrelerinin durumu sanırsınız. Toplumculuk diyen topun ağzında, özgürlük diyenin gözü çıksın. Ne var ki koca Pushkin, 1. Nikolay'ın Namık Gedi'yi demek olan Beckendorf'a alet olmamak için işi sanat için sanatçılığa dökmüş. Öyle diyor Plekhanov. Oysa bizim ikinci yeniciler iştenlikle bir yenilik yaptıklarını sanıyorlardı. Türk şiirini kökünden değiştirecek bir yenilik hem de. Sonunda bilerek, daha çok da bilmeyerek sömürülen bir ülkede sömürücülerin beğendiği, beğeneceği şiiri tutturdular. Aslında günümüzün şiiri değil, komprador şiiri o. Neden mi? Nedeni kaldı mı bunun, içinde yaşadıkları toplumla, tarihsel ve kültürel koşullarıyla bir ilgisi ilintisi yok da ondan, daha çok Batı Avrupa çizgisine paralel düşüyor, şu Polonyalı eleştirmecinin sözüne ettiği Batı Avrupa. O bu değil ya, rezaletin son perdesi. Bizde, günümüzün şiiri diye bu apaçık yozlaşmayı gerek kafa kuruluşları, gerek geçmişleri, düpedüz toplumcu Mehmet Fuat gibi, Fethi Naci gibi, Hüsamettin Bozok gibi eleştirmecilerin tutması bir yana, 27 Mayıs'la birlikte ak saç, kara saç açıkça ortaya çıktığı halde hala geçerli saymakta inat etmesi. Toplum bilimci gibi yazdılar mı, geri kalmış bir ülke olan Türkiye, sanatçı gibi yazdılar mı, ileri kapitalist ve emperyalist bir ülke oluveriyor. Rahatsızlık da duymuyorlar bundan. O kadar duymuyorlar ki, biz jüriyiz diye kendi aralarında üçü beşi toplanıyor. Bizzat sulayıp yetiştirdikleri ozanlara armağanlar veriyorlar. Alan razı, satan razı. Halt etmiş okuyucu mu? Yok canım, içlerine çektikleri aslında gökyüzü değil, havadır. Meraklısı için notlar. Emil Verhare'nin, Anne Ahmatova'nın ülkemizde hiç değilse adı duyulmuştur ama, Ondra Liosorski'nin adını galiba ilk defa ben anıyorum. Toplumcu yanı ağır basan bu Yaman Ozan'ın gerçek adı Doktor Erwin Goy, çileli bir yaşantısı var. Nazilerde, Stalincilerde adama etmediklerini koymamışlar. Yine de o şaşılacak bir gözüpeklik, övülecek bir direniş gücüyle eserini üretmekte devam etmiş. Önemiyle ilgili olarak bir fikir verebilmek için şu kadarını söyleyeyim ki, Poise Vivante dergisi edebiyat armağanı için Nobel Akademisi'ne onun aday gösteriyordu. Plekhanov'un burada adını andığım eseri çeşitli yazılarını toplayan L'Art et la Vie Sociale adlı Fransızca çeviri kitabıdır. Başında Plekhanov ve devrim öncesi Rus eleştirisiyle ilgili Jean Freville'in özlü bir de araştırması olan bu kitabın bazı kısımları dilimize de çevrilerek sosyal yayınlarca yayınlanmıştır. Toplumcu bir estetik de imgenin oynadığı büyük rolü üretim ilişkilerinden toplumsal ilişkilere, toplumsal ilişkilerden toplumsal psikolojiye, oradan kişisel psikolojiye akıp giden toplumsal içlem kavramını ben kendi hesabıma en iyi bu yazıları okuyarak kavramışımdır. Plekhanov'un yöntemi akıllıca kullanan bir ustalığı, adamı allak bullak eden bir sanat tarihi bilgisi vardır. 7. Batı'da tanınmak. İnanır mısınız, kutlayanlar bile oldu. O ne büyüklükmüş canım, şiirlerini Paris'in göbeğindeki Mavi Palet Galerisi'nde Fransızca olarak sergilenir görmek. Paris Radyosu'nun Türk şiirinden söz etmesine karınca kararınca fırsat hazırlamış olmak. Önce Allah var, dalga geçiyorlar sandım, işi şakaya boğdum. Sonra baktım ki değil, söylediklerini de bu olayı da fena halde ciddiye alıyorlar. Canım sıkıldı, bakın neden. Masal bu ya, Norveçlinin biri İstanbul'a gelmiş olsa, bir eyyam orada yaşasa, bu arada Türkçeyi bir güzel söküp Norveçli ozanlardan türlü çeviriler yaparak bunları artık asmalı mescitte mi olur, tarla başında mı olur, bir galeride sergilese, İstanbul Radyosu da kimsenin kulak vermediği bir gece yayınında bu sergi üzerinde birkaç çift söz etse, şimdi Norveç şiiri Türkiye'de tanıtılmış mı olur? İlgisine demeyin, gerçekte olup biten bu dediklerimden farksız. Bir kere terslik çeviricinin Türk oluşundan başlıyor. Siz hiç Fransız şiirlerini Türkçe'ye çeviren bir Fransız'a rastladınız mı? Ben rastlamadım. Ölünceye kadar rastlayacağımı da pek sanmıyorum. Peki niye Türk ozanlarını Fransızca'ya Fransızlar değil de Türkler çevirecekmiş? Böyle bir davranış daha başlangıçta şu kötü önyargıyı utanarak kabullenmek demek. Onların yeri öylesine yüksek, öylesine önemlidir ki böyle bir şeye tenezzül etmezler. Biz geri ve cılız bir sanat yapıyoruz ama yavaş yavaş onlarınkine benzetmeye başladık. Çabalayıp dikkatlerini çekersek belki de lütfen ilgilenirler. Bu sayede de az buçuk Türk'ün adı anılır. İyi ama nerede kaldı o bir türlü yerlere göklere koyamadığımız Türk onuru, Türk gururu? Kavga dövüş galiba Nevzat Pesen'le devlerin öfkesi üzerinde uğraşıyoruz. Trak. Mehmet Fuat'tan bir mektup. Amerikan bilmem ne dergisi Türk şiirine sayı mı sayfa mı ne ayıracakmış. Şiirlerimin İngilizcelerini ona iletmeliymişim. Oymuş Türkiye temsilcileri. Eğer yoksa güvendiğim birisine çevirtebilirmişim. Onca telaş arasında tepem bir güzel attı. Uysal, lüzumundan fazla iyi niyetli Mehmet Fuat'a düşüneceğiniz gibi böyle bir halt edemeyeceğimi, Türk ozanlarını merak eden Amerikalının Türkçeyi de bellemesi gerektiğini açık açık yazdım. Bu anlattığım 5-6 yıllık bir hikaye. Sonra o saygı duyulacak sorumluluk duygusuyla yine de bir şeyler bulmuş, buluşturmuş, göndermiş. Gündelik basınımız o olayı da aman ne kadar büyütmüştü. Çevirici Türk de seyirciler değil mi? Paris'te yaşayan 5000 kadar Türk'ten kulağa delik olanları kimi meraktan, kimisi özlemden elbet gidip görmüşlerdir. Fransızlardan da uğrayanlar olmuştur olmasına ya, sorun acaba o sorun mu? Yoksa bizim bu masum ve iddiasız sergiyi burada, basında olsun, dost söyleşilerinde olsun, şiirimizi batıya tanıtıyoruz diye alışımız mı? Olmaz böyle şey canım. Kulüp des Potes adlı yayının, ORTF'nin gece saat 11'den sonra yaptığı, kimsenin de iplemediği gayet sinemeki bir yayın olduğunu bilme, Orient dergisinin daha çok doğulu takımının bu çeşit komplekslerini sömüren adı sanı belirsiz bir dergi olduğundan haberim olmasın. Bırak bütün bunları, geç bir kalem. Fransa'da parasını ödedikten sonra yabancı bir nane şekeri beyitçisinin bile şiir kitabı yayınlamasına elverişli binbir yayın dümeni döndüğünü de duymamış ol. Bizimkilerini tenzih ederim. Sonra da artık Fransa'da bile adımız anılıyor diye kasım kasım kasıl. Bir utanılacak iştir bu. Çoğunuzun hoşuna gitmeyecek ama yeri geldi söyleyeyim. Ben romancılarımızdan yapılmış Fransızca çevirileri Paris kitapçılarında fellek fellek arayıp da bir türlü ele geçiremeyen gariplerdenim. Vitrinlerde hiç gözüme ilişmedi. Girip sorduğum kitapçılarda voleybol topu gibi beni bir süre birbirlerine, sonra da bir cehennemin finnarına gönderdiler. Aklım sıra Yaşar Kemal'in o dünyaca tanınmış ince Mehmet'ini, Kemal Tahir'in köyün kamburunu bir solukta ele geçirebilmeliydim. Ama olmadı işte. Kime başvursam Türk yazarı diye bana Nazım'ın kitaplarını kakalamaya kalkıştı. Ötekiler üzerinde direnişimi de bir türlü anlamadı. Fransa'da Türk romanı dendi mi, Yakup Kadri, Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, Reşat Nuri, Halide Edip gibi yerleşmişler dururken, çevirmek için akla hemencecik Suat Derviş, Kemal Tahir, Yaşar Kemal vesairenin gelmesi, aksi gibi bunları hep aynı Türk çeviricilerin çevirip inatla yayınlatmaya uğraşması biraz tuhafınıza gitmiyor mu? İnsanın aklı takılıyor da. Diyeceksiniz ki, peki ya eleştirmecilerin bizim gazete ve dergilere sıra sıra aktarılan değerlendirmelerine ne buyurulur? Diyeceğim şu, bilenler oralarda eleştirmecilerin bizim Allahlıklar gibi aklına estikçe yazı yazan keyif ehli kişiler olmadıklarını bilir. Bütün yayınları izlemeyi görev saydıklarını, çıkan her yapıt için kendi kafalarına göre üç aşağı beş yukarı bir şeyler yazdıklarını da bilir, edebiyat dünyasının olağan düzenidir bu. Ama bu yazılardan bizim o inanılmaz enayiliğimiz ve akılları durduran hindi çalımımızla Paris'i de fethediyoruz anlamını çıkarmak. Şu gerçeği kas katı bilmekte fayda var. Fransa bizi tanımaz, tanımaya da pek heves etmez. Onlar Doğu Akdeniz denince iki ülkeyi anımsıyorlar hemen, Yunanistan ve İsrail. Gerisi fasafiso. İstediği kadar senin Orhan Kemal'in Kazancakis'ten iyi romancı, Dağlarcan Seferidis'ten iyi şair olsun. Fransız geleneksel içgüdüsüyle Yunanlıyı seçecek, Yahudi'ye eğilecektir. Türk adı onların imgelemleri için daha çok olumsuz çağrışımlara kapı açıyor. Nazım'a kan kusturanlar, Menderes'i asanlar, zavallı silahsız Rumları jetlerle bombardıman edenler falan filan. Bu ağır yanlışlığı yıkamaz mıyız peki? Yıkarız belki ama o zaman asıl sorun Fransız sanat çevrelerinde genel bir Türk sanat olayı yaratabilip yaratamamak sorunudur. Öylesine boyutlu, okkalı, ulusal ve ilginç bir edebiyat kuracaksın. Birbiri üzerine öylesine sağlam yapıtlar yığacaksın ki Fransız seni bilmeyip tanımamaktan eksiklenmeye başlayacak. Ufak ufak sanatını, dilini kurcalayıp yapıtlarını kendi diline aktarmaya koyulacak. Zor ama bu. Adam akıllı zor. Fakat olmaz değil. Ruslar böyle yapmış zamanında. İspanyollar da böyle yapmış. Şimdi de Araplar yapmaya çalışıyorlar. En çok da mağrip Arapları sanıyorum. Edebiyatımızın orijinal niteliğinden çok özel ilişkilerimizin ya da siyasal eğilimlerimizin hızı ve düzenleriyle çözemeyiz bu işi. Fukara Erhan Bener'in, Akil Aksa'nın kişisel çırpınmaları da pek fayda etmez. Olsa olsa saman alevi bir iki pırıltı belirir, o da giderek kösülür. Sanatımızı orijinal kılabiliyor muyuz, kılamıyor muyuz? İş burada. Gerisi uyuz kaşımak.